Ayrım 13.
Bir gün paşa koca başıları ve ayanları konağa davet etti. Ve çok yaşasın ismi büyük padişahın ziyaretiyle onlara şeref vereceğini söyledi. Ve ona hediye edilmek üzere 100.000 kuruş istedi. Koca başılar buna karşı çıktılar. Tabii şanlı padişahın onları ziyaret etmesi büyük şerefti. Ama bu kadar paraları yoktu. Paşa onlara üzülmemelerini söyledi. Onlara kolaylık olsun diye kadınların altın takılarını kabul etmeye razıydı. Tatlı Anıl'a, ya sultan bunları kabul etti mi diye sordu. Sultan ziyarete falan gelmedi. Altınları paşa aldı ve Rumların evlerini ateşe verdi. Ne ateşi? Soran yine Anıl'aydı. Yani kadınlar erkeklerle, erkekler kadınlarla kavgaya başladılar. Erkekler kadınlarının artık süslenmemelerini istiyorlardı. Ama kadınlar kazan kaldırıyordu. Böylece aralarına ikilik girdi. Ortodoksu da, Katoliği de. Bütün erkekler kendi despotlarını çağırıp onlardan aforoz. Aforoz, bir Hristiyan için en korkunç ceza, kiliseden kovma. Dinden çıkmıştır hükmü verme. Koymalarını rica ettiler. Koydular da ama kâr etmedi. Kadınların süslerinden vazgeçecek güçleri ya da erdemleri yoktu. Erkekler gizlice Patrik'ten ve Papa'dan aforoz almaya çalıştılar. O zaman kadınların sesleri kesildi ama yine de tam olarak değil. Bu defa daha basit şeylerle, boncuklar ve deniz kabuklarıyla süslenmeye başladılar. Keyifle gülüştüler ve tam da alacakları sırada iki başkahya, Nikolis Pisserimiotis ve Şahit Küratoğlu, Greco Kaplan ile Turko Kaplan, karşılarında beliriverdi. İkisi de yelek giymiş, fişekliklerini asmışlardı ve tüfekleri ellerindeydi. Yüzleri vahşi bir ifadeyle parlıyordu. Alkiviadis yerinden kalkmadı. Ne var dedi, niçin bizi rahatsız ediyorsunuz? Nikolis, çorbacı efendi şehirdeki tüfek seslerini duymadı mı diye konuştu. Hepsi birden endişeyle ne tüfeği diye sordular. Şahit, tüfek sesleri dedi. İzninizle susunuz. Tüfekler patlıyor, kampanalar çalışıyor. Eğlence mi vardı, tehlike mi? Nasıl bir eğlence ortalığı böyle ayağa kaldırabilirdi? Türkler ve Yunanlılar mı kapışmıştı yoksa? Ama kardeş kardeş yaşayan insanlar bunlar. Emirlerinizi bekliyoruz, dedi Şahit Kaplan. Birkaç kişi Bodrum'a gidip öğrensin ne oluyor. Benim büyük kayığı alın. Küreklere güçlü delikanlıları koyun. Herkes silahlı olsun. İkinizden biri kaptanlık yapsın. Ve dinleyin. Neler olduğunu halktan öğrenemezseniz kaymakam efendiye gidin. Selamlarımı söyleyip ona sorun. Hemen yola çıkın. Şahit yine, ya burası için emirleriniz ne çorbacı efendi, diye sordu. Sen şehre git. Başkahya Nikolis burada kalsın daha iyi. Nikolis'in adamlarını silahlandırdılar. Burunlarına karakol yolla. Benim adaya tek bir yabancı ayak basmasın. Sen Şahit Kaplan, adamlarını iyi silahlandır. Vuruşma olursa yaklaşmayın. Ama bilmek istiyorum. Hemen dön. Senden haber bekliyorum. Haydi. Selam verip karanlıkta gözden kayboldular. Çok geçmeden kayık denizin yakamozlu sularına kaydı. O da karanlıkta gözden kayboldu. Hiç kimse de iştah kalmamıştı. Katerina masalardaki servis takımlarını toplamalarını ve kahve getirmelerini söyledi. Endişe içinde meseleyi tartışmaya, sebebini araştırmaya başladılar. Ya tehlike vardıysa? Hiç durmadan patlayan tüfeklerin seslerini dinlemek için sustular. Kiria Maria, belki de Kerimoğlu şehri bastı, vuruşuyorlar dedi. Nikolas, bu haydut reisi şehri bassın, zor dedi. Silahını çekmekten hiç çekinmez, ondan her şey beklenir. Sustular. Büyük hanımefendinin dudaklarında hafif bir gülümseme vardı. Babanızın arkadaşıydı, dedi yavaşça. Bizim eve de geldi. Aris, her neyse dedi. Lafların faydası yok. Tüfekler nerede? Yukarıda, koridorun sağındaki son odada. Mermiler demir kasalarda. Tabanca ve bıçak da var. Kim tüfek istiyor, Alkiviadi, Nikola? İkisi birden, ama tabii dediler. Papastamatis de, despotun müsaadesiyle ben de istiyorum, dedi. Despot omuzlarını silkti. İstediğini yap ama dikkat et, sakalını yakma. Bravo Papastamati, muhterem peder, Papastamatis'i bütün yaz yanımda tutmak istiyorum. Ekim sonunda onu tekrar sana postalarım. Fazla şişmanlatma onu. Çok nazik olduğundan önüne çıkarılan hiçbir şeye hayır diyemiyor. Her şeyi mideye indiriyor. Onu bıldırcın etiyle besleyeceğim. Balık seviyorsa birlikte balığa çıkacağız. Ve sadece orfoz ve tarator tutacağız. Katerina yavaşça Niki'ye, tencere yuvarlandı, kapağını buldu dedi. Ben de tüfek istiyorum Ali amca, ben de istiyorum diyen bir çocuk sesi duyuldu. Annesi sertçe sen uyku istiyorsun dedi. Sen şimdi doğruca yatağa. İrakles inatla istiyorum diye bağırdı. Ninesi Kiram Arı'ya oğlum dedi. Tüfek oyuncak değildir. Ama sana söyledim yaya. Yaya nine. Bugün bir atışta bir kumru vurdum. Ben silahlardan korkmuyorum. Gel şimdi. Herkese iyi geceler de ve bıyığın çıkıncaya kadar bir daha eline tüfek alma. Alacağım yaya. Hoşuma gidiyor, alacağım. Aris gidelim Emin dedi. Çok geçmeden tekrar aşağı indiler. Her birinin omzunda bir tüfek, kuşağına geçirilmiş bir tabanca ve gümüş kaplamalı kama vardı. Göğüslerinde mermiler parıldıyordu. Mirto Emin'e bakıyordu. Ne yakışıklı diye düşünüyordu. Nikolas, Alkiviadis, papaz da silahlarını aldılar. Bir tüfek artmıştı. Emin onu havaya kaldırdı. Bunu kim istiyor? Mirto, ben diye bağırdı. Anneleri güldü ama gelinleri Nick'i şaşırdı. Sen Mirto, silah mı istiyorsun? Niye şaştın? İlk defa değil ki. Söylesene Emin, birlikte kaç defa tüfek attık? Aris'le de, söylesene. Aris gülerek, her keresinde de bizden daha iyi nişan aldı dedi. Anneleri gururla, beyim çocuklarımızın böyle olmasını istiyordu dedi. Küçük İraklis koşarak kapıdan girdi. Elinde tüfek vardı. Arı amca diye bağırdı. İçine birkaç mermi koysana. Katerina, hayır, hayır diye seslendi. Alkiviadi tüfeği al şunun elinden. Ya kendisini ya da içimizden birini vuracak. Tüfeği elinden aldılar. Yumurcak kızdı. Kıyameti kopardı. Tepindi ve koşarak karanlıkta gözden kayboldu. Tüfek sesleri ve kampanalar devam ediyordu. Rüzgarsız hava bu seslerin yankılarını getiriyordu. Şehrin etrafında tepelerde ateşlerin yanmakta olduğu görüldü. Anula, çok kötü bir şeyler oluyor dedi. Siz ne dersiniz muhterem peder? Ne diyeyim yavrum, bekleyelim bakalım. Az sonra ekledi. Patrik annenin kendi adamları var. Hatta Türk memurları bile. Duyup görüyor, paralarını alıyorlar. Bize söylerler, öğreniriz. Jön Türklerden subaylar padişahtan ve onun ahlaksız hükümetinden memnun değiller. Böyle memnun olmayanlar çok. Enver, Arnavut Niyazi, Rauf ve Selanik Yahudisi, dönme kısa boylu Şişko Cavit. Müslüman olmuş. Diyorlar ki bu maliye işlerinin başındaymış. Halkın sevip takdir ettiği genç ve yakışıklı Enver Bey de var. Başkaları da. Bir de 27 yaşında halkın çok değer verdiği biri var. Akıllı, kararlı, asil, kendisine hakim ve sonuna kadar gitmeye hazır biri. Tehlikeli biri. Yüzbaşı Mustafa Kemal, Selanikli. Padişah onun da diğerleriyle birlikte hapse atılmasını emretti. Onları kızıl zindanlara attılar. Ama padişah bu Kemal'in daha tehlikeli olduğunu hissediyordu. Onu tek başına pis ve yarı karanlık bir hücreye kapattılar. Dediklerine göre hücresinde haftalarca hiç konuşmadan kafesinde vahşi bir hayvan gibi bir aşağı bir yukarı gezinip durmuş. Adet olduğu üzere kendisini gizlice idam edeceklerinden emindi. Ama bir gün onu alıp Harbiye Nezaretinde İsmail Hakkı Paşa'nın karşısına çıkardılar. Affedilmişti. Daha o gece onu Şam'a yolladılar. Ya ne istiyorlar? Konuşan Kirya Maria'ydı. Başlangıçta Vatan Derneği'ni kurdular. Bu Selanik'te başladı. İstanbul'a, Ordu Karargahı Manastır'a yayıldı. Daha sonra bu dernek İttihat ve Terakki Cemiyeti adını aldı. Mason locaları örnek tutularak kurulmuştu ve amacı Yeni Turan'ı yani Yeni Türkiye'yi gerçekleştirmekti. Bu nasıl olacak bilinmiyor. Kirya Maria tekrar ama ne istiyorlar? Gözleri nerede? Amaçları ne? Diye sordu. Anayasa istiyorlar Kirya Mandaka. Tıpkı bizimkilerin bundan 70-80 yıl önce Otto'dan istedikleri gibi. Dünyada Allah'ın gölgesi olduğunu iddia eden padişahın yetkilerini kısıtlamak. Onu millet meclisi kurmaya zorlamak ve dediklerine göre onun Türkiye'yi satışını durdurmak, çürümeyi, rüşveti önlemek istiyorlar. Türkiye'nin yaşlı damarlarına yeni fikirler enjekte etmek, onu ölümden kurtarmak. Öyle sanıyorlar. Ama Allah'ın takdiri belli. Son saati yakın. Bütün bunlar bizim iyiliğimize mi, kötülüğümüze mi? Kestirmek zor. Çoğu kere yeni fikirler belli belirsizdir. Gözleri kördür ve şiddete başvururlar. Bu fikirleri savunanların elinden kaçar, her şeyi alt üst ederler. Bunlar radikal görünmüyor. Sultanın yerinde kalmasını ama millet meclisi kurmasını istiyorlar. Hürriyet, eleftheria, adalet. Dikeosini ve müsavat, isotita istiyorlar. Mirto, ama bunlar iyi şeyler dedi. Aksini hiçbirimiz iddia edemeyiz. Nikolas, nereye kadar hürriyet, adalet, müsavat ona bağlı dedi. Fransız ihtilali de aşağı yukarı aynı paralılarla. Liberté, fraternité, égalité. Özgürlük, kardeşlik, eşitlik. Fransızca. Diye başladı. Millet ayaklandı ve teröre başladı. Giyotinler kuruldu, mallara el kondu. Despot, ben ve kardeşlerim aynı görüşteyiz sanıyorum. Öyle değil mi muhterem peder? Mirto kıkırdayarak, nihayet bir kere daha anlaşabildiniz dedi. Nikolas, özgürlük ne demektir diye sözlerine devam etti. Özgürlük soyut bir kavramdır. İstediğin gibi gerip gevşettiğin bir ip. Hangi özgürlüğü istiyorlar? Kontrolsüz bir özgürlük mü? Ayak takımının özgürlüğünü mü? Köpekleri salıvermek mi? Bu olmaz. İnsanoğlunun ilkel içgüdülerini özgürlük tanımaya gör. O zaman vay haline. Kontrollü, ağların ayrıcalıklarını ve çıkarlarını garanti altına alan bir özgürlüğe evet. Ne dersiniz muhterem peder? Tamamıyla haklısınız sevgili Nikola'ya. Her çeşit özgürlük bizi de ürkütüyor. Söylediğiniz gibi hiç kimse bu işin sonu nereye varır bilmiyor. Sultanlar biz din adamlarını, kutsal patrikhaneyi hiç rahatsız etmediler. Kilisenin haklarını ve mallarını elinden almadılar. Bazen yoldan çıktıkları olduysa da bunu keyiften ya da istedikleri için yapmadılar. İhtiyaçtan yaptılar. Halklarını tatmin etmek, kimi fanatikleri yatıştırmak ya da dikkatleri devletin içinde bulunduğu binbir güçlükten başka yana çekmek için. Bundan şüphe etmiyoruz. Kiria Maria, ama muhterem peder, sultanlar bizim baş patriği asmadı mı? Dedi yavaşça. Evet, evet Kiria Maria. Sevgili Nikolas bunları daha iyi bilir. Ne dersiniz sevgili Nikola? Muhterem peder, bu işte kasıt vardır. Yunanlı isyancıları terörize etmek istediler. Onların maneviyatını kırmak. Tabii bu geri tepti. Onu milli şehit ilan ettiler. 5. Grigoris isyancı değildi. İsyandan yana bile değildi. Kurul düzeni ayak uydurup yaşamaya çalışan bir adamcağızdı. Bunu bir zamanlar anneme de söyledim ama inanmak istemiyor. İpsilanti olduğu kadar isyanı da 3 kere aforoz etmekle kalmadı. Ignas'ın halka ayaklanmaya çağıran yazılarını da lanetledi. Başpatrik despotlarına ve cemaatine Rigas'ın yazılarını toplamalarını emretti. Ve ayinden sonra bunları herkesin gözü önünde ve yazarını lanetleyerek yaktırdı. Ve Kira Maria'nın eğilip büyürülen sesi duyuldu. Bütün bunlar doğru mu muhterem peder? Despot cevap vermedi. Sinirli sinirli tesbihinin boncuklarını çeviriyordu. Ama korkunç bu. Demek ki okulda öğrendiğimiz tarih dersleri tahrif edilmiş. Ama niçin devlet? Kasıtlı iş anne. Ama madem ki yalandı bunlar şart mıydı? Duruma bağlı. Böylesi işlerine geliyor. Halkın mücadele için, kilise için, kendi şan ve şöhreti için şehitlere ihtiyacı vardı. Ama niçin Atina'ya onun heykelini diktiler? Gözlerimle gördüm, üniversitenin karşısında. Nikolas, hem de Rigas'ın o kaç defa aforoz ettiği Rigas'ın heykelinin yanına, dedi. Halk gerçekleri bilmek istemiyor anne. Onun için de okul kitaplarında gerçekleri çarpıtıyorlar. Halk cahil kalsın, fanatikleşsin diye. Bir avuç insan gerçeği biliyormuş, zararı yok. Onlara kim inanır ki? Kira Froseni hakkında yazılmış olan o halk şiirini hatırlıyor musun anne? Senin onu duygulanarak okuduğunu kaç defa gördüm. Ve Froseni, büyük tüccar Dimitrakis Vasilios'un karısı ve yani metropoliti Gavril'in yeğenidir değil mi muhterem peder? Gavril Gaman'ın, dedi despot. Evet, öyleyse 10 pari etmez bir Yunan kadını, Hristiyan ve anneymiş. Meşhur Ali'nin oğlu Muhtar Paşa'nın metresiydi. Onun gibi Türk ve Arnavut subayların metresi 17 Yunan kadını daha vardı. Hepsi de onunla birlikte denizde boğuldu. Anula, ama Ali onları niçin boğdu Kiria Nikola diye sordu. Çünkü muhtarın karısı ve subayların karıları hep birlikte bu duruma itiraz ettiler. Bu işte kasıtlı, anlayacağın. O halde diyeceksiniz halk niçin böyle bir şiir düzdü? Bunu yazan şair kupkuru bir tarihçi değildi. Bu Yunanlı kadınların güzelliğinden, gençliğinden etkilendi ve onları ölümsüzleştirmek istedi. Alkiviadis, öyle olmalı dedi. Güzellik erkek ruhuna her zaman alt üst eder. Katerina, senin ruhunu yani dedi kuru kuru. Ama sadece güzellik değil. Anula, birkaç mısra hatırlıyorum dedi ve şefkatli sesiyle okumaya başladı yavaşça. Ta akusete tiyinike stayanena. Stilimni pupiniksane tis takafaktum intika kirya furosini. Ah furosini penemeni. Tikako pates kaimeni. Desutolea furosini mu. Kiripse tutah tiltili. Yati ontamati o Ali Paşas. Dına sefayı tufildi. Duydunuz mu? Yannena da gölde ne oldu? Furosini hanım ile 17 kadını boğdular. Ah şanlı büyük Furosini. Başına neler geldi zavallı. Demedim mi ben sana Furosiniciğim, yüzüğü sakla. Çünkü Ali Paşa öğrenirse seni yılanlara yedirir diye. Mirto ne yüzüğünden bahsediyor diye sordu. Karısının muhtara, muhtarın da Furosini'ye hediye ettiği yüzük. Birkaç saniye sessiz kaldılar. Kiria Maria demek ki her yerde kasıtlı iş dedi. Hem de çok, toplumda, gelenek ve göreneklerde, dinde, her şeyin hatır için özü bozulmuş. Şimdi size İsa'nın mağarada doğduğunu ve gerek olmadığı için babası Yosef'in kışın köyüne dönmediğini söylesem beni saygısızlıkla suçlarsınız. Ama sizi temin ederim saygısız değilimdir. Birkaçı itiraz etmeye yeltendiler. Buna rağmen onlardan seslerini kesmelerini rica etti. Daha bitirmedim, lütfen. Müsavat, isotita daha sağlanmadı. Rumların 15 yılda bir nüfus sayımı yapmaları kararlaştırılmıştı. En son sayım bundan 7 yıl önce yapıldı ve Rumlar kanunları çiğnemediler. Anneleri neredeyse kızgın ama İncil nasıl yazıldı öyleyse diye sordu. İncil Allah'ın kelamı değil mi? Ama İncil'i yazanlar... Nikolas burada durdu, bocaladı. Gülümsedi ve sözlerine devam etti. İncil'leri yazanlar tarihçi değillerdi. Hoşlarına gittiği ve duygulandıkları şekilde yazdılar. Yerin ve gökyüzünün sahibinin ahırda doğması güzel bir şey. Mistiği var ve kehanesi elverişli. Herodes iyi ya da kötü bir insan olsa da binlerce bebeği öldürtmedi. Hiçbir tarihçi, Yunanlı ya da Romalı ya da onun çağdaşı hatta milattan sonra 66. yüzyıla kadar İbrani halkının tarihini yazmış olan Yahudi Yosipes böyle şeylerden bahsetmiyor. Herodes eski Roma belgelerine göre İsa doğmadan 4 yıl önce ölmüş bulunuyordu. Ama bileceğiniz gibi sevgili Nikolay, İsa'nın doğum tarihinde yanlışlıklar vardır. İsa'mız ondan 3-4 yıl önce doğmuştur. İlahiyatçılar da öyle yazıyorlar. Çünkü Herodes'in daha önce ölmüş olduğunu kabul ediyorlar. Dedik ya kasıt diye, Mesih'in gelişiyle öldürülmüş çocukları için ağlayıp durmuşlar. Ama bu katliam uydurmadır. Sustu ve hiç kimse ağzını açmadı. Annesine baktı. Onun gözlerindeki üzüntüyü, çaresizliği gördü. Ve dedi ki, ama bütün bunların herhangi bir önemi yok. Bunlar işin kabuğu, önemli olan içi ve işin özü. İsa'nın yüce ve ilahi öğretisidir. Bunlar bir yana hürriyet, adalet, müsavat. Bunlar tatbik edilse mesele yok. Hepimiz için mi sevgili Nikolay? Ama siz despotcuğum, tatbik etmek sizin işiniz. Sizin gücünüz bu. Öyle ya da başka türlü. Ruhu korku içindeki insanların size ihtiyacı var. Jön Türkler her mümini assalar da ama... Sözünü bitiremedi. Denizden tüfek sesleri geliyordu. Çığlıklar. Korkuyla birbirlerine bakıyorlardı. Alkiviadis, kadınlar içeri eve girsin diye bağırdı. Orta kapıyı açık bırakın. Kapıları, pencereleri kilitleyin. Orta kapıyı açık bırakın ki sıkışınca biz de girelim. Işıkları söndürün. Gürültü, sesler, yıkılan iskemleler, koşan kadınlar, kilitlenen kapılar ve pencereler. Karanlık. Ahtapot gibi kollarını uzatan, herkesi saran ve içlerine işleyen korku. Ares'in, Nikoli diyen sesi duyuldu. Cavur kaplan. Bu kargaşalıkta cavur kaplanın ağır ve sakin sesi işitildi. Emret. Adamlarını dağıt, siper alın. Önce bize ateş açılmadıkça kimse ateş etmesin. Ağanın çocukları verandanın arkasına uzandılar. Mirto, burada, dedi kara gözlü kadın. Alkiviadis, diğer kadınlarla eve girsen daha iyi, dedi. Mirto, korkusu olan içeri girer, diye cevap verdi. Benim şu anda istediğim bir mastika. Kız kardeşi, senin istediğin bir mastika, bir gitara ve bir de sarışın, dedi. Denizden gittikçe yaklaşan tüfek sesleri geliyordu. Mirto, yanında duran erkeğe, emin, dedi. Ne oluyor dersin? Bilmem. Korkuyor musun? Ben mi? Dedi emin küçümseyici bir tavırla. Seviniyorum bile. Ben de. Bilmiyorum neden ama seviniyorum. Despotun karnı ağrıyordur şimdi diye düşünüyorum ve gülüyorum. O yeğeni Anula'nın dudakları uçuklamıştır. Biraz sustu. Hoşuna gidiyor mu Emin? Kim? Despotun yeğenleri. evet dersen ilk kurşunu sana sıkarım. Emin gülerek yo dedi. Birden karanlıkta uzanmış yatan papaz Tamatis'in kalın sesi duyuldu. Zafer Hazreti Meryem'in olacaktır. Denizden batarya sesleri geldi. Alkiviadis kes sesini be papa dedi. Hedef olmayın Nikolas'tı konuşan. Duvarın arkasına saklanın. Aris gülerek kafalarınızı saklamayın ama dedi. Çorbacı efendi, çorbacı efendi, hürriyet, hürriyet. Alkiviadis yahu bu bizim şahit kürat oldu dedi. Bire Nikoli bu bağıran bizim yalancı kaplan değil mi? Evet o efendim. Ne diyor öyle bağırıp ateş ediyor? Yukarı gel hele. Bu iri yarı dev gibi adam yukarı çıkınca Alkiviadis ona bağırmasını emretti. Nikoli ellerini ağzına huni yapıp hırladı. Bire şahit, bire şahit kaplan, canın çıksın. Karanlık sulardan Nikol efendi diyen bir ses geldi. Yeni Turan, çorbacımı selamlıyorum. Ve arkasından iki el ateş edildiği duyuldu. Niçin ateş ediyorsun bre? Yaşasın hürriyet diye bağırdı. Şahit ve yeniden ateş etti. Onlar daha yaklaşınca anladılar. Kapıya koşup bağırdılar. Işık yakın, bayram var, anayasa. Kadınlar dışarı çıktılar, ışık geldi. Kayık dalga kırana yanaştı. Silahlı, vahşi, güneşten yanmış adamlar zülüfleri takkelerinden dışarıda, kayıktan dışarı atlayıp verandaya yaklaştılar. Sırtında yeleği, kuşağında kaburları ve kaması göğsünde çaprazlama fişeklikleri, omzunda tüfeğiyle şahit Kiratoğlu kollarını açmış, Alkiviadis'i kucaklamak üzere koşar adım yürüdü. Ama ötekinin vakarını koruduğunu, hiçbir değişiklik göstermediğini görünce hevesi kesildi. Çorbacı efendi, kaymakam efendinin sana selamı var. Sana dostluğunu ve sevgilerini yolluyor. Gözlerinden öpüyor. Sufilata Matya, bana bunları söyle dedi. Ve keza kardeşim Alkiviadis efendiye söyle, yarın onu konağımda bekliyorum dedi. Alkiviadis sertçe, dışarıda neler oluyor diye sordu. Çorbacı efendi, ben sana ne desem ki? Gözlerinle görmen gerek. Dünya delirdi. Trelatike o dünyas. Türkler ve Yunanlılar sarmaş dolaş öpüşüyorlar. Dostça birbirlerinin omuzlarına vuruyor, gülüyor ve ağlıyorlar. Kafayı çekip gökyüzünü ateş ediyorlar. Sanki Allah'ın cennetini bulmuşlar. Koşuşup yaşasın hürriyet diye bağırıyorlar. Papazlarla hocalar ve imam birbirlerine sarılmışlar. O salyangoz çıfı taham yok mu? O da onlarla beraber. Her meydanda, her yol ağzında bir Türk, bir Rum oturmuş bağırıyor. Ne diyorlar? Anlamak mümkün mü? Yalnız arada bir hürriyet, adalet, müsavat sözlerini duyuyorsun. Millet bu sözleri işitince sarhoş oluyor. Ve yaşasın ve zito diye bağırıp havaya ateş ediyor. İyi ama ne oldu? Padişah nerede? Diye sordu Alkiviadis. Yani Turancılar devletin dizginlerini ele geçirdiler mi biliyor musun? Efendi sana ne diyeyim? Padişah ne yapıyor nereden bileyim? Kusuruma bakma, kaymakam efendi bana bu kağıdı vermişti. Bütün duvarlara yapıştırdılar. Kırmızı kuşağından ikiye katlanmış bir kağıt çıkarıp Alkiviadis'e uzattı. Yarısı Türkçe, yarısı Yunanca yazılmıştı. Yüksek sesle okudu. Enver Bey, Niyazi Bey, Cavit ve Talat Beylerden oluşan İttihat ve Terakki Hükümeti bugün ant içmiş bulunmaktadır. Bugünden itibaren zalim rejime son verilmiştir. Hepimiz kardeşiz. Bu memlekette, Türkiye'de artık Bulgar, Yunan, Romen yoktur. Müslüman ve İbrani de yoktur.